7. ayrım, sayfa 177. Ömer türküsünü bitirmişti ki Sadık Usta uzun bir "Oo!" ünlemesiyle içeriye girdi. "Çekinme, çal söyle," dediyse de Ömer bağlamasını duvara asmıştı. Gerçek bir özlem duygusuyla el sıkıştılar. Sadık Usta sobayı karıştırıp kömür attıktan sonra, "Nerelerdeydin Ömer kardeş, yitirdik seni bir süre buralardan. İnan ki bir özlem belirmişti içimde." Yeniden koltuğa yerleşen Ömer, "Ya öyle oldu ağabey, yaşam koşulları bir kuş gibi uçuruyor kişiyi arada bir." Usta çekmecesinden çıkardığı temiz ak bir örtüyü Ömer'in önüne serip ensesinde düğümledi. Bir eline tarağı, öbür eline makası alarak işe başlamak istedi. "Bugün oldukça kalabalıktın usta, birkaç kez yardımcımı gönderdim," dedi Ömer. "Evet, bazen öyle oluyor. Müşterinin ne zaman çok, ne zaman az olacağı hiç belli olmuyor. Köye parlak gitmek istedim. Seninle yaptığımız söyleşiler hoşuma gidiyor. Sen şunu bunu bırak da yediğin içtiğin senin olsun. Ne gördün, ne geçirdin, onu anlat bana," dedi. Bu soruyu bekliyordu Ömer de. Onun yaşantısını, gezilerini dikkatle izlediğini, bu gibi konulara değer verdiğini biliyordu. Kısa süre içinde nereden başlayacağını düşündü. Sigarasını yenileyen usta dükkanın önünden bağıra çağıra geçen kahveci çırağına parmaklarını göstererek "iki çay" diye seslendi. Ömer anlatıyor, o dinliyordu. Beğeniyle karşılıyordu Ömer'in çalışmalarını. Yaşamını alın teriyle sürdüren kişilere bir eğilimi vardı nedense. Yüksek öğrenim yapan gençleri, başarı sağlayan işçileri, görevlerinde etkinlik gösteren memurları över, sırasında öğütler verirdi. Kendisi ilk öğrenimden öteye bir adım atamamıştı. Sanık kendi değildi kuşkusuz. 30 yıl öncesi şu anki olanaklar yoktu. Bir yakınma duymuyordu bu konuda. Ama okumayanlara, çalışmayanlara, olanaklardan yeterince yararlanmayanlara için için kızıyordu. İşsizler, tembeller, asalaklar, çıkarcılar sarmıştı toplumun dört yanını. Kişilerin zamanlarını değerlendirip işlerine, güçlerine bilinçli bir biçimde sarılmalarını istiyordu. Ömer'in uzamış saçlarını makasla şıp şıp diye keserken toplumu bu dokuncalı kişilerden arıtmış gibi oluyordu. Bu düşüncesinden dolayı yeğenikten güldü Sadık Usta. "Ne yabansı alışkın var benim," diye geçirdi içinden. "Nene gerek senin elin dört koyun, beş keçisi," tümcesi oluştu usunda. Sonra yine Ömer'i dinlemeye başladı. Hem dinliyor hem de düşünüyordu. Çıkarcılardan, düzmecilerden, asalaklardan kurtarılmalıydı toplum. İvedilikle bir çıkar yol bulunmalıydı bu konuya. Bilinçli, olumlu, etkin bir eğitim, öğretim davası saplandı usuna. Okuyamamanın, bir baba olup okutamamanın acısını duydu yüreğinde. Ömer'in anılarını dinlerken, usunda oluşan bu düşüncelerden dolayı kızdı kendi kendine. Makası, tarağı tezgahına koydu. Az önce gelen çay bardaklarından birini konuğuna sunarak, "Çaylarımızı içelim Ömer," dedi. Bir iskemle çekerek onun yanı başına oturdu. "Yaşlandıkça tez yoruluyor kişi. Çok sağ ol, bana Trakya'yı tanıttın. Oraları gezmiş gibi oldum," diye ekledi. "Bir şey değil usta, anlatabildimse ne mutlu bana." Her ikisi de çaylarından birer yudum aldılar. Sadık Usta usuna bir şey gelmiş gibi ayağa kalktı. "Sana beğenilerini sunan yazar hangi gazetede çalışıyor dersin?" Ömer, olmayacak dualara amin demeyen kişilerin ilgisizliğiyle gazetenin, yazarın adını söyledi. Sadık Usta bir yandan çayını içiyor, öte yandan gazeteleri gözden geçiriyordu. Birkaç çeşit gazete alırdı her gün dükkanına. Bunları tezgahının altında biriktirir, kilo işi ilgililere satardı. Elindeki son gazetenin yaprağını çeviriyordu ki kıvançla doğruldu. "Oo, gerçekmiş bu aşık Ömer, hem de üçüncü sayfaya almışlar, üstelik kocaman bir resmini de basmışlar," dedi Sadık Usta. Mikrofon önünde çekilmiş resmi iyice gözden geçirdikten sonra altındaki yazıları okumaya başladı. Ömer coşkulanmıştı. Oturduğu yerden kalkıp gazeteye doya doya bakmak istiyordu. Devinimini ayarladı birden. Tıraş olduğunu tez anımsadı. Hem de başarısının sevinciyle gerçeğin acısı birbirine karışmıştı o an. "Ya ne denli güzel, ummuyordum doğrusu. Demek benim de adım sanım gazetelerden topluma duyuruldu." Yabansı bir duygunun etkisi altında kalan Ömer, alçak gönüllülüğünü belirten bir tutumla, "Ne yapsın gazeteciler, boş sayfaları neyle dolduracaklar?" dedi. Gazetedeki yazıyı iki kez okuyan Sadık Usta sert bir çıkış yaptı Ömer'e. Yo, böyle söyleme Ömer. Kendini küçümsemenin bir gereği yok. Sen sazına tutkun bir sanatçısın. Daha doğrusu halk sanatçısı. Dizelerinle, ezgilerinle halkın, toplumun dileğini yerine getiriyorsun. Söz gelimi, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az derler ya, işte öylesi. Bundan sonraki çabalarında daha çok başarılar sağlayacağına inanıyorum. Bak, ses büyülten önünde bağlama ile çekilmiş resminin altına yazar neler eklemiş. Karanlığı yırtan bir uğraşı, pırıl pırıl bir alın teriyle kazanılan ekmek, zamanlarını değerlendiremeyenlere, asalak geçinenlere, avuç açanlara, karamsar kişilere örnek bir sanatçı demiş. Bu açıklamadan sonra yeniden uğraşına başladı Sadık Usta. Ömer anlatılması güç bir mutluluk içindeydi. Suskunluk içinde geçmişti bir süre. Konuyu değerlendirecek özge bir söz yoktu sanki. Sobanın içinde yanan kömürlerin çıtırtısı duyuluyordu yalnızca. Ömer belirsiz bir bungunluk içinde yeğenlikten doğruldu. Önemli bir şey anımsamış gibiydi. Saat kaç dersin usta? Ne kötü, benimkini onarılmaya verdim. 19.15, salıklar yeni başladı. Hem niye coşkulandın böyle? Hiç sorma usta, yazar sözünün eri olduğuna göre TRT görevlisi de sözünü tutacaktır sanırım. 20 Ocak Perşembe günü saat 19.30 ile 20 arasında türkünü radyodan dinleyebilirsin demişti. Sanırım bir radyo edinmedin. Biraz bozulur gibi olmuştu Sadık Usta. Geçim derdinden ona sıra gelmedi dedi yalnızca. Ömer'in coşkuyla verdiği salık oldukça ilginçti. Gazetede çıkan yazıda konunun gerçek olduğunu kanıtlıyordu. Ama nereden bir radyo bulabilirim diye düşündü Sadık Usta. Ömer'in sitemli sözünü unutmuştu bile. Bir çözüm yolu bulmaya çalıştı usunda. Kış olması nedeniyle esnaflar erken kapatıp gidiyorlardı konutlarına. Küçük kahveci kapatmış, biraz önce gazetecinin de gittiğini görmüştü. Kapıdan yana bir iki adım atıp dışarıyı gözleyen Sadık Usta, köşe başındaki kitapçının açık olduğunu anladı. Sokağa düşen ışıklar arasında birkaç gölgenin kımıldandığını görmüştü. Kitaplarla birlikte değişik kırtasiye eşyası alıp satıyordu Altan Keskin. Son zamanlarda radyo da alıp satmaya başlamıştı. Buradan radyo istemenin olumlu bir sonuç vermeyeceğini biliyordu. Yıllardır tanımaz mıydı insan komşusunu? İyiliksever, insancıl görünen, iki yüzlü bir kişiliği vardı bu adamın. Oysa ki yarım saatliğine radyoyu verse ne çıkardı? Yenmez, içilmezdi. Ama olmaz diyeceğini biliyordu kesinlikle. Biliyordu ki komşusunun pireleri deve oluyordu şu an. Yabansı bir alışkısı vardı nedense bu adamın. Her akşam 7'ye çeyrek kala dükkanını kapatmak, 19 salıklarını konutunda dinlemek isterdi. Bu saatten sonra gelen müşterisi peşin paralı da olsa ardından "Beni ne eylersin be suratsız adam" diye söylenirdi. Böyle durumlarda sık sık sigara içer, içinden küfürler savururdu. Birkaç kez tanık olmuştu Sadık Usta böyle oluntulara. Usundan geçen bu düşüncelerin etkisiyle isteme gücünü tümüyle yitirdi. Üstelik ondan aldığı ödünç parayı da ödeyememişti. Daha özge bir çözüm yolu bulmalıydı. Saniyeler, dakikalar geçtikçe Ömer'in kaygısı artıyordu. Kımıl kımıl kımıldıyor, bir şeyler söylemek istediği anlaşılıyordu. Ömer'in saç tıraşı sona ermişti. Biriken saçları yere döken Sadık Usta, elindeki örtüyü kapıyı açarak güçlü bir biçimde silkti. Örtüyü yeniden bağlayıp sakal tıraşına hazırlanıyordu ki Ömer dayanamayıp sordu. "Köşe başındaki kitapçı Altan Keskin'de kapadı mı dersin usta?" "Hayır, kapatmamış. Işıkları görünüyor ama neredeyse kapatır. Sen bilmezsin. O saat 19 dedi mi konutunda bulunmak ister. Onu boş ver. Gerekirse konuttan getirteceğim. Olmazsa ilerideki kahveye dek gideriz koşa koşa. Sen çok kaygılanma da ben şu sakallarını da tez yoldan alıvereyim." Ömer son bir kez dileğini yinelemek gereğini duydu. Ustanın onu kırmayacağını biliyordu. "Canım ustam benim, çözümle şu sorunu. Altan Efendi iyi adamdır, beni de sever. Sen benim adıma yap şu dileği. O yeterince aydın bir kişidir. Hem iyilik yapmayı da sever. Anlar sanatçıların yaşantılarından. Dükkanına gittiğimde büyük bir değer verir bana. Yarım saatliğine bir radyo versin bize." Bu içten gelen yakarışlara Sadık Usta ölüm pahasına da olsa hayır diyemezdi. Elindeki fırçayla sabunu tezgaha bırakıp çıkıp gitti. Ömer koltuğunda durağan bir biçimde oturamıyordu. Sağa sola dönüyor, bir an önce radyonun gelmesini bekliyordu. Mutluydu, kıvançlıydı. Usta karşısındaymış gibi, "Ah usta ah, insan bir radyo edinmez mi?" diye söylendi. Radyodan kendi sesiyle kendi türküsünü dinlemek ne denli güzel bir şeydi. Dünyaları verseler değişir miydi o yaşantıyı? Yüzlerce, binlerce kişi onu dinleyecek, tanıyacaktı. Parayla, pulla ölçülecek bir mutluluk muydu bu? Ömer bu tatlı düşüncelerin içinde yüzerken Sadık Usta içeriye girdi. Üzüntüsünü belli etmemeye çalıştı. Şansımız yokmuş Ömer. Demin söylemiştim ya, tam gittiğimde kapısını kilitlemiş anahtarı cebine koyuyordu. Ben de bir şey demeden döndüm. Ömer yutkundu. Coşkusunu yenememişti. Dudaklarından şu tümceler döküldü. Ah be usta, keşke söyleseydin. O duyarlı bir adamdır. Kapıyı yeniden açar, beni de seni de coşkulandıran, bu özlem duyduğumuz müzikten yoksun bırakmazdı. Ömer'in içtenlikle söylediği sözleri sessizce dinledi Sadık Usta. Sabun noktasına biraz sıcak su koyarak sakal tıraşına başladı. Çene altına yerleşen tasın içindeki sıcak suyla Ömer'in sakallarını güzelce ıslatıp yumuşattı. Yuvarlak uzunca fırçayı bir süre sabun üzerinde gezdirdikten sonra Ömer'in sakallarına sürtmeye başladı. Sabun köpüğüyle dolmuştu Ömer'in yüzü. Bir tutam pamuk yapıştırmışlardı sanki yanaklarına, çenesine. Uğraşı yolunda saçlarını aklaştıran Sadık Usta, usturasını bilemeye başladı. Suskunluk içinde geçiyordu saniyeler. Üzgündü. Ömer'e gerçeği söylemekte sakınca bulmuştu. Onun dünyasını yıkmaya, insanlara olan güvenini sarsmaya hakkı yoktu. İnsanların iç yüzlerini er geç öğrenecekti. Kendisinden öğrenmesini istemedi bu üzüntü kaynağını. Kitapçı Altan Keskin, "Olmaz, biraz sonra gideceğim," diyerek kesip atmıştı konuyu. O an dünya başına yıkılmış sanmıştı. Biliyordu konunun böyle olacağını ama bir umut duymuştu. Ömer'in yalın, arı izlenimlerine, içtenlik dolu yakarışlarına aldanmıştı. Oysa ki bu dilek ilçenin yönetmenlerinden ya da yargıçlarından gelmiş olsaydı kendi eliyle götürürdü radyoyu. Bir onur sayardı bu eylemi. Çünkü çıkarları için bir ödün verdiğine inanırdı. Değişik yollardan kolaylıkla para kazanmasını bilen açık gözlerden biriydi. Usundaki çelişkiden kurtulmak isteyen Sadık Usta, "İşte böyle kardeş," diyerek elindeki usturayla Ömer'in sakallarını kazımaya başladı. Tıraş sona erdiğinde elinde bir sürü paketle Recep girdi içeriye. "Esenlikler ağabey, gerçekten parlamışsın." "Sağ ol," dedi Ömer sessizce. "Dilersen kaçalım, zaman oldukça gecikti." Ömer yanıt vermeksizin ayağa kalktı. Paltosunu giyerek sazını eline aldı. "Hoşça kal Sadık Usta." "Güle güle Ömer, ama bu denli kaygılanmanın bir gereği yok. Gelecekteki başarılarını yine birlikte kutlayacağız. İnan buna, bu gazeteyi de çok değerli bir anı olarak sakla." Sadık Usta ile Ömer içtenlikle el sıkışarak esenleştiler. Ömer'le Recep kol kola girerek köyün yolunu tuttular. Bir saate değin yürüyeceklerdi. Hava oldukça soğuktu. Ayaza çekeceğe benziyordu. Ay görünürlerde olmamasına karşın gökteki yıldızlarda bir canlılık vardı. Yol yeterince seçiliyordu. Ayrıca Recep'in cebinde bir el feneri de vardı. Üşümemek için adımlarını kendiliğinden sıklaştırdılar ama hiç konuşmuyorlardı. Oysa bu yolculuklarda Ömer anlatır, Recep dinlerdi. Dut yemiş bülbüle dönmüştü o an Ömer. Belirsiz bir bungunluk içinde olduğu seziliyordu. Durgun bir su görünümünde olmak ona yakışmıyordu. Çalan, söyleyen, çevresine sevinç, ışık saçan bir kişinin böyle durumları hemen seziliyordu. Bu üzüntüyü deşmek, onu boşaltmak ereğiyle Recep sordu. "Ne o ağabey, ağzını bıçak açmıyor, yoksa bana mı dargınsın?" "Yo, o nasıl söz öyle, niçin dargın olayım sana? Canım konuşmak istemiyor nedense." "Yok yok, seni üzen bir şey var, saklama benden. Sanırım ben de sana bir şeyler anlatacağım. Önce şu gazetenin neden değerli bir anı olarak saklanması gerektiğini söyle." Konuya giriş kapısını iyice açmıştı Recep. Ömer gülerek anlatmaya başladı. "Yaşantımı, gezilerimin nedenlerini yeterince biliyorsun sanırım. Bu kez Trakya gezisinde bir gazeteci, bir de TRT görevlisiyle tanıştım. Düzenlenen müzik şöleninde özellikle beni izlemişler. Yazar yaşantımı gazetesinde belirteceğini, TRT görevlisi de sesimi radyodan duyuracağını söyledi. İşte bu gazetede yaşantımı açıklayan bir yazıyla kocaman bir resmim var. Anamla kardeşim ne sevinecekler kim bilir?" Yaşa be Ömer ağabey, inan ki en çok sevinenlerden biri de benim. Köye dek dayanamayacağım, gazeteyi ver de şuracıkta gözden geçireyim. Elindeki fileyi yere bırakan Recep, Ömer'in sunduğu gazeteyi alarak açmaya başladı. Üçüncü sayfadaymış, dedi Ömer coşkulu bir sesle. El fenerini gazetenin üzerinde gezdiren Recep'in gözleri durağan bir noktada irileşmişti. Tansımasını belirten bir davranışla, ''Yaşa, yaşa Ömer ağabey, sinema sanatçılarına benzemişsin, o ne güzel duruş öyle.'' diyerek resmin altındaki yazıları yüksek sesle okudu. İki arkadaş yollarını kıvanç içinde sürdürdüler. Gazetenin etkisinden kurtulamamışlardı. Övünülecek bu olay konusundaki görüşlerini birbirlerine söylediler. Bu arada Recep, ''Şimdi konuyu daha iyi anlıyorum.'' dedi içinden. Usundan geçenleri anlamış gibi bu kez de Ömer sordu. ''Hani sen de bana bir şey anlatacaktın?'' ''Anlatayım. Doğrusunu istersen bu konuya değinmek istemiyordum. Ama gerçekleri bilmekte yarar var. Ne var ki üzülmeyeceğine söz ver bana.'' Ömer ivediliğini belirten bir tutumla, ''Çıldırtacak mısın beni Recep? Hemen konuya gir. Nereden öğrendin böyle giriş yapmasını sen?'' ''Zaman ilerliyor. Gün gün değişiyor kişi. Hep sen çalacak, söyleyecek değilsin ya. Bırak biraz da ben konuşayım. Biliyor musun, öğretmenimiz ara sıra kitaplar veriyor bana okumam için. Sonra kitapta geçen konuları tartışıyoruz birlikte. Çevreyi, toplumu, yurdumu, evreni tanımak olanağını buluyorum böylece.'' ''Konuyu değiştirme Recep'im,'' dedi Ömer yumuşak bir sesle. ''Özür dilerim ağabey, amacım seni öfkelendirmek değil, biraz coşkulandırmaktı. Biliyor musun, şu kentliler 7'den 70'e kendilerini adam sayarlar. Adam da çok içlerinde kuşkusuz. Çoğunlukla biz köylülere yeterince değer vermezler nedense. İşin en yabansı yanı kendilerinin ya da ana babalarının köyden geldiklerini tez unutmaları oluyor. Kökünü unutup da köylüyü küçümseyenlere tanımsız bir biçimde kızıyorum. Her neyse konuyu yine uzattım. Bir saat önce senin kitapçı Altan Efendi'nin dükkanındaydım. Öğretmenin istediği kitap, defter, kalem, harita gibi şeyleri alıyordum.'' Kitapçının iki konuğu daha vardı. Oturmuş konuşuyorlardı. Ben satıcı çocukla birlikte arka bölümde harita seçiyordum. Bu arada Akbaş Berber girdi içeriye. Senden söz edildiğini duyunca kulak kabarttım. İyice anlayamadım gerçi ama bir gazeteden söz edip türkü dinlemek ereğiyle radyo istediğinizi söyledi. Adam gereğinden çok katı yürekliymiş. Olmaz deyip kesip attı. Biraz sonra konutuna gideceğinden söz etti. Sadık Usta'nın yüzü yeğenlikten kızarmıştı. Konunun acı yönü gittikten sonra oluştu. Bizim insan bildiğimiz, efendi sandığımız adam, şu kör hafız da kendini ozan sanıyor, ezgilerinden söz açıyor demez mi? Tepem attı. Masanın üzerinde duran tüm kitapları kafasına kafasına indirmek istedim. İçimden söyleniyor, bir kişi kitapçılığı yalnızca para kazanmak için değil, onları okuyup, onlardan yararlanarak, topluma örnek bir birey olmak ereğiyle yapmalıdır diyordum. Konuklardan biri benim usumdan geçirdiğim düşünceleri daha özge bir tümceyle açıkladı. ''Yo, yanılıyorsunuz Altan Bey, Ömer'i küçümsemeniz yersiz. Senin paran, onun da yeteneği var. Bakarsınız ileride yetkin, değerli bir sanatçı olarak karşımıza çıkabilir.'' Böyle bir olaya tanık olduğumdan dolayı üzüntü duydum. Tanımadığım o konuğun sözleri yeterince dinginleştirdi beni. Çarşıda bir tur attıktan sonra seni almaya geldim. Ya, demek gerçek böyle Recep. Beni bu konuda aydınlattığın için sana çok teşekkür ederim. İnan ki üzülmedim. Recep susmuştu. Konuya değinmeksizin yürüdüler. Köye iyice yaklaşmışlardı. Köpekler havlıyor, uzakta ulumalar duyuluyordu. Aradan birkaç gün geçmesine karşın Ömer, Recep'in yaptığı açıklamayı bir türlü unutamıyordu. Kişilerin böyle iki yüzlülük yapabileceklerini, dostlarının ardından aşağısamada bulunabileceklerini usuna sığdıramıyordu. Gerçekte aşağılık kişilerdi bunlar. Ne var ki işin yabansı yanı, toplumda iyi görünenler, iş başaranlar, çıkarlarını sağlayanlar bu tip kişilerdi. Ömer, usunda oluşan bir düşünceyi uygulamak için üzücü olaydan bir hafta sonra yeniden ilçeye indi. Yanında Recep vardı. Yüz güldürücü bir olguyla sonuçlandırmak istiyordu bu sorunu. Öğleden sonra birkaç dosta uğradılar. Gazetedeki resmi görüp yazıyı okuyanlar Ömer'i kutladılar, başarılar dilediler. Akşam oluyordu. Banka kapanmadan birkaç yüz lira çekti Ömer hesabından. Recep'in kaygılanarak sorduğu soruları havadan sudan sözlerle yanıtlıyordu. Ortalık iyice kararmıştı. Cadde üzerinden geçerken, "Beni kitapçıya götür," dedi Ömer. Bu kez gerçekten kaygılanmıştı Recep. "Sakın beni ele vermeyesin ağabey." "Çocuk muyum ben Recep? Ne yapacağımı bilmez miyim?" Satış evine girdiklerinde dışarıyı gözleyen Altan Keskin, coşkulu bir davranışla ayağa kalkarak, "Buyursunlar Sayın Aşık Ömer'imiz," dedi. "Sağ olunuz, beni güç durumda bırakıyorsunuz." "O nasıl söz Ömer, seni nedenli sevdiğimi bilirsin." "Evet, biliyorum. Ne var ki bu beğenilerinizi elde ettiğimi kanıtlamam gerekiyor." Ömer tümcesine yanıt beklemeksizin iç cebindeki gazeteyi çıkarıp bir sayfasını açarak Altan Keskin'e uzattı. "İşte dudaklarınızın ucuyla beğenilerinizi sunduğunuz bu zavallı bağlamacı size gazetenin bir köşesinden esenlikler diliyor." Kitapçı Altan Keskin gazetedeki resme ilgiyle baktı. Altındaki yazıları okudu bir çırpıda. Daha önce izleyemediği için kendi kendine kızdı. Sorunu çözümlemeye başlamıştı. Ak tenli yüzüne kan gelmiş, küçük yuvarlak gözlerini iyice açmıştı. Gazeteyi katlayıp Ömer'e verirken Recep'e dik dik baktı bir süre. "Kusura kalma Ömer, konuyu daha iyi anlıyorum şimdi. O gün ivedilikle konuttan çağrılmıştım," diyebildi yalnızca. "Önemi yok, üzmeyin tatlı canınızı. Benim dostlarıma her zaman güvenim var. Yalnız sizden bir dileğim olacak şimdi. Peşin parayla alacağıma göre değerde uygun, kullanışlı, güzel, pille çalışan bir radyo istiyorum." Altan Keskin sorunun böyle tatlı bir alışverişle sonuçlanmasından mutluydu. Belleğine yerleştirdiği belirgin tümceleri bir bir sıraladıktan sonra masanın üzerine birkaç radyo çıkardı. Üç dalgalı küçük bir radyo üzerinde durdu Ömer. Sesi güzeldi radyonun. Değeri üzerinde hiç tartışmadılar. Borcunu ödeyen Ömer çalar durumda olan radyoyu sol eline alarak Recep'in koluna girdi. Ömer'le Recep niteliği belirsiz bir dostluk havası içinde esenlikler dileyerek satış evinden ayrıldılar. Çarşı içinde yarım bir tur atarak arka sokaktan doğru berber dükkanının önüne geldiler. Ömer radyonun sesini iyice açmıştı. İçeriye girdiklerinde Sadık Usta çay içiyordu. Bardağındaki son damlaları yudumlayan Sadık Usta içten bir davranışla ayağa kalkıp "Buyurun buyurun" dedi. Sonra Ömer'i elinden tutarak boş koltuğa oturttu. "Bunlar ne demek ister?" gibi sakallarını okşadı. "Yeni bir radyo mu aldın yoksa Ömer? Güle güle kullan." "Sağ ol usta, radyoyu gerçekten yeni aldım. Ama ben değil, sen kullanacaksın güle güle. Çünkü senin için aldım bu radyoyu. Benim gibi yabancı müşterilerin geldiğinde düşünmesinler kara kara. Kişilerin iç duygularında çok etken oluyor müzik." Ömer'in bu insancıl tutumu karşısında bir an şaşırmıştı Sadık Usta. Ne söyleyeceğini, ne yapması gerektiğini düşündü bir süre. Yüreğinde bir burkulma sezdi. Bu altın yürekli köylü çocuğu duygulandırmıştı onu. Bilinçaltından gelen bir buyruğa uyuyormuş gibi sessizce sakal tıraşına başladı. Dudakları kıpırdanır gibi oldu bir an. Ömer yanıt bekliyordu ustadan, kötü bir iş yapmanın kuşkusu içinde. "Kendi kendine neler mırıldanıyorsun usta? Kötü bir iş mi yaptım yoksa? Kaygılanmanın bir gereği yok. Seni güç durumda bırakmayacağım. Armağan olarak da bırakmamı onaylamayacağını biliyorum. Bunun çözümü köşeye koyacağınız kutuya her gün bir sakal tıraşının parasını atmak olacaktır. Böylece aydan aya biriken parayı benim bankadaki hesabıma yatırdığınızda birkaç ay sonra borcunuz bitmiş olacaktır. İşinizin az olduğu günlerde bir çayla birkaç sigara az içersiniz. Kutunun hakkını yerine getirmiş olabilirsiniz." Bu kez güldü Sadık Usta. "Usumla bin yaşa Ömer, bak bu önerin yerinde işte, hem de uygulanabilecek biçimde. Bu duyarlı, ilginç davranışın için çok teşekkür ederim." "Bir şey değil usta, insan olarak birbirimize yardımcı olmamız gerekmiyor mu? Ne var ki bu radyo geçen hafta olacaktı." Ömer'in son tümcesine ne Sadık Usta ne de Recep yanıtlamadılar. Birer sanık gibi konuya değinmekten kaçındılar nedense. Usunda bir kuşku oluşmuştu Sadık Usta'nın. Ömer'in kendisine radyo alışındaki gerçeği çözümleyememişti. Radyoda güzel şarkılar söyleniyordu. Dükkanın içinde daha değişik bir hava esiyordu sanki. Bolca sürülen kolonyadan yüzü yanan Ömer ustaya seslendi. "Değerli ustam, bilirim her şeyi ayrıntılarına dek öğrenmek istersin. Dilersen radyonun öyküsünü kısaca açıklayayım." Altan Keskin'den aldım biraz önce. Bana verdiğin gazeteyi de gözüne kaktım ayrıca. Sadık Usta kaygılanmıştı. Ağzımdan bir şey mi kaçırdım, nereden öğrenmiş olabilir diye düşündü. Beni üzmek istemeyişinle erdemli bir kişi olduğunu kanıtlamış oldun. Senin kişiliğini yıllar öncesinden biliyorum. Gerçekleri tümüyle bilmekte yarar var kanısındayım. Geçen hafta siz radyo istemeye gittiğiniz zaman Recep arka bölümdeymiş. Üstelik siz ayrıldıktan sonra benim için aşağı samada bile bulunmuş. Yüreğine su serpilen usta, aldırma böyle şeylere. Kötü söz, kalp para gibi kişinin aynasıdır. Tıraşı biten Ömer'e, dilersen yavaş yavaş kalkalım dedi Recep. Bir çay içmeden sizi bir yere salmam diye diretti Sadık Usta. Haydi Recep sen şu kahveciye 3 çay söyle de gel dedi. Radyoda şarkılar sona ermişti. Elini sol yana uzatan Ömer küçük radyoyu önüne çekti. Bakalım İstanbul Radyosu'nda ne varmış diyerek orta dalgayı buldu. Yenilikten çevirdiği düğmeyi Türkçe yayınlar yapan bir istasyon üzerinde bıraktı. Köy kalkınmasını anlatıyordu sunucu. Konuyu ilginç bulduğu için dinlemeye başladı. Kahveci çırağının getirdiği sıcak çayları içmeye başladılar. Bir ara radyodan bağlama sesi duyuldu. İrkildi Ömer birdenbire. Kulağına gelen seslerde kendi ezgileri vardı sanki. Radyonun sesini biraz daha yükseltti. Sanat yoluna vermişti gayrı kendisini. Sazında oluşacak evrimler için kulağını 4 açıyordu. Nerede radyo, pick-up, gramofon, bir halk müziği duysa tüm dikkatiyle dinliyordu. Çabalarının ürününü er geç görecekti. Bu bağlama ezgisi arasında radyo sunucusundan şu sözler duyuldu. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sizlere Anadolu toprağının yetiştirdiği B. köyünden Aşık Ömer Öztoprak'ın Gurbet türküsünü dinleteceğiz. Gurbet dedikleri kara bulutun, gidiyorum dostlar, beni unutun. Tellerinde kaldı derdim, saz, udun. Gel gidelim gönül, gel gidelim biz. Anlatımı güç, kıvanç dolu bir andı bu. Ummamışlardı hiç Ömer'in türküsünü radyodan dinleyeceklerini. Bir an şaşırmışlar, susmuşlar, sonra el çırparak Ömer'i kutlamışlardı. Ömer sesini, sazını, türküsünü dinlerken kendinden geçmiş, uzaklara, çok uzaklara gitmişti. O an gözleri açılsaydı bu denli mutlu olamazdı. Sadık Usta'nın gözlerinde birer damla yaş olmuştu. Ayağa kalkan Ömer, ''İznini dileyeceğim ustacığım, bu tatlı anıyı ömrüm boyunca unutmayacağım. Mutluluğumu anlatacak söz bulamıyorum. Yalnız bizler alışverişle dostluğu ayırt eden gerçek kişileriz. Benim şu tek liramı al, ilk olarak radyonun kumbarasına at.'' dedi. Daha içten, daha yürekten bir sevgiyle esenleştiler Sadık Usta'yla. Gerçek dostluk, insanlık buydu. Yer yer çamurlu, ıslak, karanlık köy yolunda Recep'in elindeki el feneri ara ara bir şimşek gibi parlıyor, Ömer'in tükenmeyen ezgileri ise geceyi renklendiriyordu. Kitabın sonu, 23 Aralık 2007, sayfa 195. Braille alfabesi. Görüldüğü gibi görmez alfabesi 6 noktadan oluşturulmuştur. Soldan 1-2-3, sağdan 4-5-6 diye isimlendirilen bu kabarcıklardan oluşturulan değişik geometrik biçimler, parmak uçlarındaki dokunma duygusuyla kolayca anlaşılmaktadır. Tüm evrende kullanılan alfabeyi 3 yaşında gözlerini yitiren bir Saraçoğlu, Fransalı Louis Braille bulmuştur. 1809-1852. Sayıların yazılmasında sıra ile alfabenin harfleri kullanılmaktadır. Müzik notalarında ise yine 6 noktadan yararlanılarak değişik bir Braille dizgesi oluşturulmuştur. Görmezlerin ışık kaynağını oluşturan okumak, öğrenmek, bilmek, bilimle sanat dalında başarı sağlamalarına aracılık eden bu alfabenin bulucusu Louis Braille'in anısına tüm görmezler adına milyonlarca saygılar. Yurdumuzdaki görmezlik sorunu. Kesin olarak bilinmemekle birlikte yurdumuzda 100 bine yakın görmez bulunmaktadır. Kızıl, kızamık, çiçek, frengi, menenjit, trahom, behçet gibi sayrılıklarla birlikte vurma, çarpma, düşme, kayma, patlama gibi kazalarla türlü değişik nedenler yüzünden gözlerini yitirmişlerdir bu vatandaşlarımız. Bu yurttaşlarımızın yoğun bir bölümü kendi yazgılarıyla baş başa bir ömür sürmektedirler. 20 bine değin görmez, okuma, yazma, öğrenim, sanat, beceri, işçilik kurallarını öğrenme bakımından yaşça uygun bulunmaktadırlar. 1974-1975 ders yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep körler okullarından ancak 550 öğrenci yararlanabilmiştir. Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Vakfı'nın İstanbul'da kurduğu rehabilitasyon merkezinin ilk yılında ise üçer aylık kurslardan 70 kişi yararlanmış, ayrı ayrı iş yerlerine yerleştirilmiştir. Kuşkusuz ki bu durum yeterli değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli gördüğü bölgelere açmayı tasarladığı görmezler okullarına öncelik tanınması en büyük dileğimizdir. İlgili makamların rehabilitasyon konusuna da özellikle değinmeleri daha olumlu sonuçların alınmasına yol açacaktır. Yaşam uğraşısına her yönden karşılık verebilecek nitelikler kazandıran bu eğitim yuvalarına ancak 18 ile 30 yaşındaki görmezler alınmaktadırlar. 18'inden küçük olan görmez çocuklarsa paralı, parasız körler okullarına gönderilmektedir. Bu 4 körler okulundan Ankara'yla Gaziantep'tekinde ortaokul bulunmaktadır. Bunlar yanında yurdumuzda Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin gibi illerimizde görmezleri kalkındırma, koruma, eğitme, yardımlaşma sözcüklerini kapsayan dernekler bulunmaktadır. Bu dernekler ilgili bakanlığın uygulamalarıyla toplum çıkarlarına uygun görünerek birçok yetkiler elde etmişlerdir. Makbuzlarıyla bağış toplayıp, müzik öbekleriyle gelir sağlamaya çalışan dernekler, tüzüklerindeki ilkeleri uygulayamamaktadırlar. Ancak 15-20 görmez üyesine yarar sağlayabilen bu derneklere, gelecek görmezler için umut bağlamak, imge kurmaktan özge bir şey değildir. Yurdumuzdaki görmezler arasında öğretmen, avukat, müzisyen, değerli işçi, sanatçı varsa da bunlar büyük görmez topluluğu karşısında pek azınlıkta kalmaktadırlar. Tüm dileğimiz görmezlerin de avuç açmadan insanca yaşayabilmeleridir. Bir görmezin yaşına göre eğitsel, sanatsal yönlerden yararlanmasını, tüketicilikten üreticiliğe geçmesini isteyen her yurttaş, bu kurulların adreslerini bulundukları yerin ilk öğretim, milli eğitim müdürlüklerinden kolaylıkla öğrenebilir. Yeter ki bizler, ışıksız yaşantılar sürdüren bu kişilere insancıl görevlerimizi yapmak gereğini duyalım. Bunun için bir saniyede olsa gözlerimizi yummak yeterlidir kanısındayım. Görmezlik konusunda özel tümcelerim. Görmeze acımak yerine sevgi, sevecenlik gösteriniz. Görmezlerin evrenindeki güzelliğe gölge düşmez. Duygusal değil, mantıki yönden düşünülmeliyiz. Beceri gözle değil, elle oluşur. Bakar görmezlerin geceleri daha uzundur. Tüketicilikten üreticiliğe geçmenin özlemini duyuyoruz. Acındırmak, güçsüzlerin silahı, dilencilerin oltasıdır. Yarattığımız ışık, görenlerinkinden daha parlaktır. Alın teriyle kazanılan ekmeğin tadı baldan tatlıdır. Görmezin yarattığı ışık için, güneşin doğmasına, kibritin çakılmasına gereksinim duyulmaz. Dokunma duygusunun her hücresinde bir göz vardır. Karanlık evrende de mutluluk ancak çalışmakla oluşur. Yeni sözcüklerin anlamları. A. Abartma. Bir olayı olduğundan çok gösterme, mübalağa. Açıklamak. Bir konuyu ele alıp en ince noktalarına dek gözden geçirerek anlatmak. Anı. Hatıra. Anımsamak, hatırlamak, anlam, mana, algılamak, bir nesnenin varlığını duyum yoluyla bilinç alanına almak, idrak etmek. Aranç, ileri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, dava. Artam, beğenilen ya da yararlı olan artıklık ya da üstünlük, meziyet. Ar, utanma, sıkılma. Ayrıcalık, başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz. Aşama, rütbe. B. Bağımlı, başka bir şeyin istemi, gücü ya da yardımı olmadan, kendi başına var olmayan. Bağımsız, bağımlı olmayan, özgür. Betik, kitap, mektup, tezkere. Bilinç, bilme yetisi, zihin, şuur. Bulgu, bulmak eylemi ya da bulunan şey, keşif. Bulunç, İnsanın görgü ve bilgileriyle kendi kendini yargılama yetisi, vicdan. Buyruk, buyrulan şey, emir. Bungun, sıkıntılı. CC, çağrı, çağırmak eylemi, davet. Çelişki, özdeş olan iki şeyin birbirine zıt görünmesi. Coşku, olağanüstü heyecan. Çekince, tehlike. D, dek, deyin, denli, kadar. Degin, ilişiği olan, ait, dair. Devinim, hareket. Dingin, sakin. Dizge, sistem. Dokunca, kötülüğe yol açan, sağlığı bozan, zarar. Durağan, yerini değiştirmeyen, sabit. Düş, rüya. Düzmeci, düzme şeyler yapan, sahtekar. Düzenek, plan. E, erdem, fazilet. Erek, bir iş yapılırken varılmak istenen son, maksat, hedef, amaç. Erinç, hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü olmama durumu. Esrik, sarhoş. Esinti, belli belirsiz hissedilen hafif rüzgar. Eksin, gücü bir şeye yetmez olan, aciz. Enez, cılız, zayıf, güçsüz. Etkin, hareketli ve etkili olan, aktif. Etken, etki yapan her şey, faktör. Evre, bir olayda birbiri ardınca görülen değişik durumların her biri safha. Evrim, ağır ağır kendiliğinden olan değişim, tekamül. G, gereksinim, gereksinme, ihtiyaç. Giz, gizli tutulan şey, sır. Gönenç, kolaylıkla iyi yaşama, refah. Görkemli, göz alıcı ve gösterişli, muhteşem. Güvence, güven sağlayan şey, teminat. Güncel, günün konusu olan, aktüel. İyi, imge, gerçekleşmesi olanaksız ya da pek güç olan düşünü, düş, hayal. İmgelem, muhayyile, irdelemek, bir sorunun ele alınan bütün durumlarını birer birer incelemek. İvedilik, tez elden yapılma gerekliliği. İzlenim, bir nesnenin duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba. İşlik, atelye. İçerik, sözlü ya da yazılı anlatımın içinde bulunan şey, muhteva. K. Kanı, kanış, düşünce, kanaat. Kanıt, delil. Karabasan, sıkıntı ve boğulma duygusu ile karışık korkulu rüya, kabus. Karacılık, kara sürme huyu, iftira. Kamulaştırmak, istimlak etmek, halka yararlı duruma getirmek. Kaygı, üzüntü, tasa, düşünce. Konut, ev. Konuk, misafir. Koşut, paralel. Kuşku, şüphe. Karşın, rağmen. Kanıtlamak, ispat etmek. M, muştu, müjde. N, nicelik, bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen durumu, miktar. Nitelik, varlıklar arasında bulunan ve nicelikle ilgisi olmayan ayrımları şu ya da bu bakıma göre oluşturan bir şeyin nasıl olduğunu belirten durum. O, olasılık, ihtimal. Olgu, yapılan ya da olan iş, olay, vaka. Oluntu, olmuş iş. Oluşmak, belli bir varlık kazanmak, meydana gelmek. Onaylamak, yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek, tasdik etmek. Onamak, bir işi doğru ve uygun bulmak, tasvip etmek. Onulmaz, cesareti bulunmayan, çaresiz. Ovman, masaj. Ö, öykünme, birinin yaptığı gibi yapmak, taklit etmek. Özgün, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olup örnek diye alınma, değeri olan, orijinal. Özge, başka. Özdeş, aynı, kendinde özdeşlik bulunan, her türlü nitelik bakımından eşit olan. Öbek, grup, bölük, takım. S, salık, haber, sanık, suçlu, sayrı, hasta, sevecen, şefkatli, sağduyu, doğruyu yanlıştan ayırabilen yargılarında yanılmayan yetenek, aklı selim. Sürem, mevsim, sözcük, kelime. T, tanı, bir hastalığı tanıma işi, teşhis. Tansıma, hayranlık. Tanımlamak, tarif etmek. Töre, görenekler, adetler. Tüze, adalet. U, ü, uğraşı, iş, güç, meşguliyet, meslek. Us, akıl, uslamlama, bir yargıya varmak için düşünceleri inceleme, karşılaştırma ve aralarındaki ilgilerden yararlanma gibi zihin eylemlerinden geçirmek, muhakeme etmek. Varsıl, zengin. Y. Yatsımak. Yapmış olduğu, tanık olarak bilmekte olduğu bir şeyi bilmediğini söylemek, inkar etmek. Yazman, katip, sekreter. Yazın, edebiyat. Yanıt, cevap. Yasa, kanun. Yazgı, alın yazısı, kader. Ye, daha iyi, üstün sayılan. Yeylemek, tercih etmek. Yeti, güç, kuvvet. Yetkin, gerekli olgunluğa ve bütünlüğe erişmiş, mükemmel. Yetenek, bir şeyi yapabilme gücü, yatkınlığı, kabiliyet. Yeğeni, yeğenik, hafif. Yöntem, metot. Yinelemek, tekrar etmek, tekrarlamak. Yitirmek, kaybetmek. Yansız, tarafsız. Yazarın basılı yapıtları. 1. Kalbe Çevrilen Gözler, şiir, 1956. 2. Gurbette Bir Damla, şiir, 1957. 3. Kalbimin Sesi, şiir, 1958. 4. Okulda Bir Yıl, 1. Dönem, şiir, 1958, tb.d.sayı 1060. 5. Okulda Bir Yıl, 2. Dönem, şiir, 1958, tb.d.sayı 1060. 6. Gönlümün Dili, şiir, 1960. 7. Yaşantımdan Birkaç Yaprak, öykü, 1962, tb.d.sayı 1191. 8. Bahçemden Bir Demet, şiir, 1963, tb.d.sayı 1283. 9. İstiklal Madalyası, öykü, 1964, tb.d.sayı 1298. 10. Dalımdaki Son Yaprak, şiir, 1964. 11. Ben ve Öykülerim, öyküler, 1965, tb.sayı 1361. 12. Dilenci, küçük roman, 1966, tb.d.sayı 1474. 13. Gören Kalp, şiir, 1967. 14. Anne, çocuk ve anne sevgisini içeren öyküler, şiirler, 1968. 15. Çaba, Güneydoğu Anadolu Gezisi, 1968. 16. Gezilerimden Anılar, öyküler, 1969. 17. Kara Çanta, öyküler, 1970. 18. Çırpınış, şiirler, 1971. 19. Öğretmenim, öğretmen ve öğrencilere ilişkin öyküler, 1972, TB'd, sayı 1924. 20. Karanlığın Güneşi, roman, 1973, TB'd, sayı 1784. 21. Dost Eli, öyküler, 1978.